Herkese merhaba. Serbest Kürsü Podcast kanalının Trequartista adlı podcast, futbol podcast'in ikinci bölümüyle beraberiz. Bugün Sport Toto Süper Lig'de biten 31. haftanın ardından geride bıraktığımız derbiyi konuşacağız. Başakşehir'in beklenmedik puan kaybı üstüne birazcık sohbet edeceğiz. Lig'deki son durumu konuşacağız. Üçüncülük, dördüncülük yarışı, kızışan şampiyonluk yarışı ve kendini ateş altından yukarıya atmayı başarmış Fenerbahçe'den bahsedeceğiz. Dilersen Başakşehir maçından başlayalım Mustafa.
Herkese merhaba. Başlayalım dünya. Ama onun öncesinde ufak bir şey söyleyelim. Ülkemizi umarım güzel günler, huzurlu günler bizi bekler. Çok da fazla söylenecek bir şey yok. Bunu kısaca not edelim. Dile getirelim. Kendi adımıza. Umarım huzurlu, mutlu günler bizle buluşur.
Şimdi öncelikle sana katılıyorum kesinlikle. Umarım güzel günlerde bu ülkeyi, bu şehri yeniden görürüz kısa zamanda. Buna ek olarak Başakşehir'in deplasmanda oynadığı Sivasspor karşılaşmasıyla başladık. Açıkçası bu hafta özelinde ben Başakşehir'den bir puan kaybı beklemiyordum. Fakat daha önceki haftalarda yaptıkları puan kayıpları onları ciddi strese sürüklemiş. Yayına gelmeden önce baktım. Daha önceki haftalarda Kayseri Spor karşılaşmasını oynadılar. Deplasmanda oynadılar bu karşılaşmayı ve 34 şutla tamamlamışlar. Sivas Spor karşısında yalnızca 12 şut ettiler kaleye ve bunun sadece 5 tanesi isabetli oldu. Bu düşük oranı Rize karşısında oynadıkları maçta da sergilemişler. 16 şut çekmişler ve sadece 5 isabetli olmuş. Yani Başakşehir'in akan zaman içerisinde haftada ilerledikçe Galatasaray'ın nefesini hissetmeye başladıktan sonraki süreçte ciddi anlamda hücum aksiyonlarında bir düşüş, takım kimyasında bir bozulma göze çarpıyor. Nitekim Sivasspor takım savunmasını çok iyi yaparak ve Başakşehir'in hücum aksiyonlarının oluştuğu Vişçe'yi olabilecek en iyi şekilde marke ederek bir şekilde pozisyon bulmasını engelledi Başakşehir'in. Geçtiğimiz hafta yaptığı puan kaybı Başakşehir'in Abdullah Avcı'nın faturayı Mossoro'ya kesmesine sebep olmuş. Bu hafta Mossoro yerine Soner vardı sahada. Fakat bana kalırsa İrfan Can'ın performansı haftalar geçtikçe düşüyor. Fakat burada sebep neden Mossoro olarak göze çarpmış ve Başakşehir teknik heyetinde bilmiyorum. 0-0 biten bir karşılaşma. İki takım da gole ulaşamadı. İki takım da gole yaklaşamadı daha açıkçası. Sen ne düşünüyorsun öncelikle bu karşılaşma üzerinde Mustafa?
Şimdi bu hafta Soner Aydoğdu'yu gördük Mossoro'nun yerinde. Öyle bir reaksiyon aldı Abdullah Avcı. Yani aslında baktığımız zaman Mossoro'nun kesik yemesinin temel sebeplerinden bir tanesi yani yaşın ilerlemesinden dolayı özellikle dönüşlerde ağır kalması. Arkasında Emre Belözoğlu var. İrfan Can Kahveci'nin düşen bir performansı var. Buraya biraz dinamizm getirmesi açısından Soner Aydoğdu'yu monte etmişti takımı. Ama asıl problem şu, Başakşehir adına benim gözlemlediğim son haftalardaki özellikle hatta ikinci devreden itibaren oynanan futbolunda Robinho gerçeği var. Adebayor geçtiğim sezon çok büyük katkı veriyordu takıma. Çünkü o alverleri yapabilen, top kazanabilen ve hakikaten Başakşehir'in işleyen sistemindeki en önemli anahtarlardan bir tanesiydi Adebayor. Fakat Robinho bunu yapamıyor. Robinho kariyeri boyunca zaten tek santrafor oynayabilecek yapıda bir oyuncu değildi. Yani kanat forvet, yardımcı forvet anlamında çok çok iyi bir oyuncuydu. İşte Elia'nın düşen performansı var. Visca'nın o skorer kimliği körelmiş durumda son maçlarda gördüğümüzde. Hani temelli bir körelme değil tabii ama gerekli şeyleri alamıyor. Doğru aksiyonları alamıyor kendince. O da bir psikolojik olarak takımın düşmesiyle beraber onda da bir düşüş söz konusu. Ama Başakşehir'deki en büyük sıkıntılarından bir tanesi de Epriano'nun yokluğu. Yani Mahmut Tektemir, Serdar Taşçı tandemi özellikle Başakşehir'e büyük sıkıntı yaratıyor. Yani Serdar Taşçı normalde ağır bir oyuncuydu kariyeri boyunca. Ama özellikle yanındaki partnerleriyle beraber çok da iyi performans gösteriyordu. Fakat işte Spartak Moskova transferinden sonra ağır sakatlıklar geçirdi ve epey kariyerinde büyük düşüş yaşadı. Ve şu andaki hali bile yani Başakşehir'e büyük sıkıntı yaratıyor. Atama gerçeği var. Tam tabiriyle canlı bomba gibi sahada bulunduğu zaman, geçtiğimiz haftalarda yedirdiği gollere baktığımız zaman. Mahmut Tektemir zaten normalde emniyet sübabı gibiydi Başakşehir'in orta sahada. İrfan Can, Emre Belözoğlu, Mahmut Tektemir üçgeni Başakşehir'i bu sezon genelinde iyi futbol oynatan ve topu kontrol etmesinde, Başakşehir'in kendi oyununu oynamasındaki en büyük rollerden bir tanesi oydu. Fakat geriye çekildiğince bu sefer Mahmut Tektemir'in de o işlevselliği yitirildi. Özet olarak baktığım zaman Başakşehir'in bu kendi içindeki sorunları çözememe hali, son haftalarda gelen şampiyonluk yarışının getirdiği psikolojik baskıyla beraber taşıyamıyorlar. Bu maçın özelinde de bu vardı aslında. Hani Soner Aydoğdu konuştuk, biraz dinamizm getirdi tabii ama yeterli olmadı. Elia kötü zaten. Visca formsuz. Robinho dediğimiz gibi o Adebayor'un geçen seneden beri yaptığı etkiyi yapamıyor. Hal böyle olunca Başakşehir'in de az önce de belirttiğim sebeplerden ötürü bu maçta puan kaybı gerçekleşti. Başakşehir'in özelinde diyebileceklerim bunlar. Sivas özelinde de olabildiğince Başakşehir'i iyi kitlediler aslında. Ben Ribalka'yı çok beğendim. Endinga'yla beraber iyi savundular orta sahada Başakşehir'e karşı Sivasspor'u. Fakat işte ilerideki o hücum anlamındaki hem sete oturamadılar hem de istedikleri oyunu kuramayınca da skor üretemediler tabii ki haliyle. Ama özellikle geri dörtlü ve önlerindeki Ribalka Endinga ikilisi epey güzel iş çıkardılar maç özelinde.
Yani açıkçası Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamalarını dinlediğim zaman sistemi öne çıkaran bireysel performanslardır cümlesini 4-5 kez tekrarladı. Yani o da takımının psikolojik sebepleri olsun, takımının yaş ortalaması olsun, belli sebeplerden dolayı bireysel performanslarının düştüğünün farkında açıkçası. Fakat bu noktada İrfan Can'dan beklediği katkıyı alamaması ve Vişçad'ın performans düşüklüğü, Mossoro'nun performans düşüklüğü, 39 yaşında olmasına rağmen Emre'nin hala bu takımın merkezinde olması ve performansının diğer oyunculara nazaran daha az düşmüş olması, Başakşehir'in sisteminin çok da açıkçası bireysel performanslarla açıklanmayacak düzeyde kötüleştiğini gösteriyor. Yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum bunu ama Abdullah Avcı'ya bu noktada çok fazla da katılmıyorum. Çünkü son haftalar geldikçe Başakşehir'in oyun sistemi, uygulamaya çalıştıkları hücum aksiyonları daha çok göze batar, daha çok anlaşılır olmaya başladı. Nitekim sezon boyunca Başakşehir'in burada olmasının en temel sebebi attığı gol değil, yediği gol sayısının az olmasıydı. 18 gol yediler 31 haftada. Ve 31 hafta dedikleri 18 gole nazaran 45 gol buldular. Rakipleri göz önüne alındığında Galatasaray'ın 62, Beşiktaş'ın 64 golü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu istatistik göz önüne alındığında da hücum aksiyonlarının aslında kısıtlı olduğu ve bunlara karşı çözüm üretildiğinde üretkenlikten uzak bir takımın ortaya çıkacağı göz önündeydi bana kalırsa. Sivasspor aslında yeni bir şey üretmedi. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek olmadığının onlar da farkındaydı. Göztepe'nin oyun anlayışından birazcık kopya çektiler. Rize'nin yapmaya çalıştıklarından birazcık kopya çektiler. Ama kaliteli ayakların, en azından Vedat Muriç gibi ayaklarının olmaması, onların skora katkı yapmasını, skor bulmasını engelledi. Beşiktaş karşısında Sivasspor'u izlediğim zaman o maçta da kapalı savunmayı düzgün yapmayı başarmışlar. Yani 60'tan sonra kondisyon olarak oyundan düşen bir Sivasspor var. Senin söylediğin Rivalka ve Ending özelinde de bu geçerli. Ben de performanslarını çok beğendim senin gibi. Fakat Ending ve Rivalka 60'tan sonra oyundan düşüyor ve takımın pas yapma kapasitesi de düşüyor. Bu noktada topu Başakşehir'e verdikten sonra bugüne kadar izlediğimiz gibi Başakşehir topu aldığında daha etkin bir oyun ortaya koyuyor. Fakat o noktada oyun tamamen üretkenlikten uzak bir hal aldı. Başakşehir bir türlü üretemedi. Sivasspor bir türlü hızlı çıkmayı başaramadı. Yani bu noktada Robinho özelinde de bir şey söylemek istiyorum ben. Söylediğin şeye kesinlikle katılıyorum. Tek forvet olarak oynamayı bugüne kadar pek başarmış bir isim değil Robinho. 10 numara mevkisinde oynuyordu zaten Sivasspor'da da. Ben ilk geldiği zaman Başakşehir'de bir kanat olarak forma bulacağını düşünüyordum. Arda'nın sakatlığından sonra Elia forma giymeye başladı. Fakat Elia'nın da oynamaya başladığı günden bugüne iyi bir performans olduğunu düşünmüyorum. Senin söylediğin Epuriano noktası çok kritik. Çünkü Epuriano bildiğiniz üzere hafta içi verilen Bein Sports ödüllerinde yılın stoperi, yılın savunmacısı seçildi. Çok kaliteli bir oyuncuydu. Topu oyuna sokmada çok başarılıydı ve sistemdeki rolü çok önemliydi. Nitekim Abdullah Avcı da Epuriano'nun sakatlığından sonra orada ilk başlarda Serdar Taşçı yerine topu oyuna sokma yeteneği daha fazla olan ve bir CDM'den devşirme olan Atlamalı denedi. Ve o noktada da yanında yer alan isim de yine oyuna topu oyuna sokma yeteneği çok yüksek olan Mahmut Depdemir'di. Bunların önünde Emre'yi de kullandıktan sonra Başakşehir'in pas oyununda eskili olabileceğini düşünüyordu Abdullah Avcı. Fakat Atlamalı'nın yaptığı kritik hatalar bu sefer stoper mevkiinde yılın son dönemecine gelirken Serdar Taşçı'ya yönelmesine sebebiyet verdi Abdullah Avcı'nın. Nitekim Göztepe maçında Serdar Taşçı bu sefer Atamahır rolüne bürünmüştü. Senin tabirinle canlı bomba gibi oynuyordu orada. Ve 60. dakikadan sonra oyun tamamen Göztepe yarı sahasına yığıldıktan sonra Başakşehir'in ne oynayacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğimiz için Serdar'ın bir hata yapma payının olduğunu da fark etmiştik. Deniz Kadağ'ın bulduğu golde de pas hatasını yapan Serdar'dı. Yani yılın son dönemecinde 5 haftada 5 puan toplamasının en temel sebebi Başakşehir'in açıkçası artık sisteminin çözülmüş olması. Rakiplerinin daha katı savunma yapmayı başarabiliyor ve Başakşehir'in hücum aksiyonlarına karşı bir oyun planlarının oluyor olması. Kontrata hızlı çıkan takımlardan Göztepe Başakşehir'i yendi. Rize kaliteli ayağı sayesinde golü buldu ama galibiyeti son anda kaçırdı. Üretkenlikten tamamen uzak olup sadece savunma yapmaya çalışan Konyaspor'sa Vişça'nın kilidi açmasıyla karşılaşmayı kaybetti. Yani Başakşehir özelinde benim de söyleyeceklerim aslında bu kadar. Fakat Başakşehir'in bu maçta sürpriz bir puan daha kaybetmiş olması bir gün sonra oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini oyun anlamında çok etkiledi bana kalırsa. Dilersen Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili girişi sen yap. Sonra ben eklemelerle devam edeyim sana.
Yani aslında son olarak ufak bir şey söyleyeceğim Başakşehir'le ilgili. Yani zaten bütün güzel şeyleri de açıkladın sen. Son olarak Abdullah Avcı'nın kadro bu kadar geniş olmasına rağmen hep belli oyuncular üzerinden 14-15 oyuncu üzerinden oynaması diğer yani negatif ya da sıkıntılı durumlardaki oyuncu eksikliğine beraber getiren durumlarda diğer oyuncuları hazır olmamasıyla beraber onları oynatmasına sebebiyet verdi. İşte Serdar Taşçı örneği bundandı. Yani bir yandan da Abdullah Avcı'nın da ekstra alternatif planlar üretmemesi, yani belli bir oyuncu grubundan üzerinden ilerlemesi Başakşehir'e çok büyük negatif etki yarattı bu anlamda. Çünkü sürekli bir A, B, C planımız olması gerekiyor bu futbol özelinde. Derbiye gelirsek şöyle söyleyebilirim aslında. Korkunç derecede planları değiştirdi. Yani maç öncesi kadrolar açıklandığı zaman baktığımız zaman hem teknik adamın da oyun diziliminde ve oyuncu seçimindeki ana etmen orta sahalardı baktığım zaman. Değişiklikleri orada gösterdi. Beşiktaş'ta Necip tercihi, Galatasaray'da da NDA'nın Ryan Dong tercihiyle beraber aslında hoca da risk almamak tamamen ve tamamıyla doğru bir şekilde oynamak, kontrollü bir şekilde oynamak üzerinden yola çıktığını görüyorduk. Fakat ben hala ikilemler yaşıyordum yani Necip'i bir kadrolu görünce Beşiktaş özelinde. Yani baktığımız zaman çünkü Necip'in tek işlevi şu olabilirdi. Galatasaray sağ kanadı özellikle çok iyi kullanmasıyla beraber ikinci devrede de geçtiğimiz senede de Mariano Fegüli'nin o kanadı çok iyi kullanması özelinde sol kanatta yaşanabilecek sıkıntıya karşı sol taraftan Galatasaray'ın yani akın akın gelmesini engelleyebilecek bir etken olarak sol içe çekerek başladı biraz. Ama yani şöyle söyleyebilirim. Caner Erkin savunması biraz zayıf bir bek. Tabii baktığımız zaman Adem Laiç oraya çektiği zaman Adem Laiç de aslında çok kanat oynamayı sevmeyen bir oyuncuydu. Kariyerine baktığım zaman Fiorentina'da, Roma'da, Inter'de, Torino'da da olsun. Daha çok 10 numara pozisyonunu çok iyi becerebilen bir oyuncuydu. O tarafı biraz daha savunsun diye Necip'i sol içe çekerek başladı. Fatih Terim ise Ryan Dom tercihinde aslında ben uzun zamandır hep bunu istiyordum. Geçtiğimiz sezon Fernando'yu biraz daha öne atıp Donku bekçi gibi stoperlerin önüne çektiği zaman Galatasaray'ın şampiyonluğu geldi. Çünkü o hem deplasman oyunlarında olsun hem iç saha oyunlarında olsun savunma tandeminin yaşadığı sıkıntıları minimize edecek en büyük anahtar Ryan Donk'tu. Bu sezon özelinde de işte NDI'nin inişli çıkışlı performansı, Fernando'nun formsuzluğu ile beraber aslında orada bir kan aranıyordu. Yani bu Ryan Donk takviyesini bekliyorduk takıma Fatih Terim'den. Sonunda bu maç özelinde geldi. Maç başladığı zaman zaten Galatasaray biraz bastırdı. Bir 10 dakika dişini göstermeye başladı. Fakat Beşiktaş Galatasaray'ı oynatmamak üzerine kuruluydu. Yani tamamen kontrollü bir oyun gitsin. Galatasaray'ın o pas kanallarını kapatalım. O çabuk sete oturmasını engelleyelim üzerine kuruluydu. Yani Dorukhan Tokyos, Atiba Hutchinson, Necip Ulusal orta sahası biraz da bunu 30-35 dakika çok iyi biçimde oynadı. Ve Galatasaray istediği şeyi yapamamaya başladı ama bir yandan da o kanatlardan Galatasaray istediği gibi gelememeye başladı. Benim ilk yarı özelinde gole kadar ki gözlemledim buydu. Arada bir iki ufak Fegüli'nin ara pastasıyla beraber Onyekuru'nun gene Cagney ile beraber uyumsuzluğu göze çarptı. Geçtiğim sezon hani Geri Rodriguez, Buffett'in bir komisinin işbirliği çok iyiydi mesela son maçta. İkinci yarı özellikle sen de çok iyi bilirsin. Ama bunları göremedik. Galatasaray işte biraz daha baskı kurmaya çalıştı. Fakat Beşiktaş dediğim gibi kontrollü oyun oynadı gole kadar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Benim gözlemlediklerim bunlardı.
Yani senin açıkçası Beşiktaş özelinde gözlemlediğin orta tutmak, Medel'in yokluğunda Necip'e şans vermek o noktada açıkçası çoğu insanın beklemediği bir şeydi. Fakat ben de beklemiyordum bunu ve Beşiktaş'ın galibiyete ihtiyacı olduğu bu maçta daha saldırgan bir oyun ortaya koyacağını düşünüyordum. Oyun başladıktan sonra ise Şenol Güneş'in Necip tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Galatasaray'ı önce durdurmak, sonrasında kendi silahıyla vurmak istediğini düşünmüştüm Şenol Güneş'in kadroyu gördüğüm zaman. Ve tam olarak bunu uygulamaya çalıştı. Nitekim ilk 10 dakika Galatasaray evet dişini göstermeye çalıştı. Fakat savunmadan oyun kurmakta zorlandı. Regista tabiri aslında oyunun hızını, oyunun temposunu ayarlayan oyuncu anlamına geliyor. Ve bu noktada Fatih Terim'in bu karşılaşma özelinde Donk Fernando ikilisine şans vermesi, NDI'nin bu karşılaşmada kesik yemesi, bana kalırsa NDI'nin bu tempoyu çok düzgün ayarlayamamasının sonucu olarak geldi. Yani NDI'ye çok tempolu futbola hızlı ayak uydurabilen, takımını çok hızlı hücuma çıkartabilen, gerek pasla gerek driblingle rakip yarı sahaya takımını taşıyabilen bir oyuncu. Fakat oyunun temposunu ayarlaması gerektiği noktalarda zaman zaman mental olarak eksik düştüğünü gördüm ben daha önce NDI'nin. Bu karşılaşma özelinde Berhanda, Fernando, Donk üçlüsü takımın dengesini kurmasında son derece etkiliydi. Buradan ben Fatih Terim'in daha önce oynadığı daha bazı derbilerden sonuçlar çıkardığını ve dersler aldığını gözlemleyebiliyorum. Yani hatırlar mısın bilmiyorum, süper final ikinci haftasında 2011-2012 sezonunda Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kaybettiği bir karşılaşma vardı sahada, Türk Telekom Arena'da. Ve bu karşılaşmayı kaybederken Galatasaray çokça gol kaçırdı. Çokça gol fırsatına yararlanamadı. Fakat Fenerbahçe çok ani hızlı hücumlarla rakip yarı sahada yer bulup skora gitti. Burada Galatasaray'ın aceleciliğinin, telaşının ve skoru bir an önce alma isteğinin de etkisi vardı. Bu aslında ona çok benzer bir karşılaşmaydı. Galatasaray kazandığı zaman avantajı eline geçirecekti. Fakat asla oyun içerisinde agresif olmadı. Tamamen özellikle ilk yarı özelinde gole kadar kendi oyununu rakibe kabul ettirme çabası, oyunda topa hakim olma isteği ağırlık gösterdi Galatasaray'da. Nitekim tartışmalı bir kararla da olsa ilk golü buldu Galatasaray. Ve bundan sonra oyun tamamen Galatasaray'ın istediği yöne doğru yöneldi. İkinci yarının başında da Galatasaray ikinci golü bulduktan sonra bu sefer alışılagelmişin dışında bir şekilde Beşiktaş'ın Galatasaray'dan daha fazla topa hakim olduğunu görüyoruz. Yani %45-55 Beşiktaş üstünlüğüyle bitti karşılaşma topa hakimiyet olarak. Fakat normalde baktığımız zaman Galatasaray'ın iç sahada daha çok topa hakim olduğunu, daha çok skor arayan taraf olduğunu gözlemleyebiliriz. Beşiktaş'ın ise iç saha maçlarında dahi topu rakibe bırakan bir oyun anlayışına sahip olduğunu biliyorum. Ankara Gücü maçında özellikle mesela bir hafta önce oynadıkları %55 Ankara Gücü topa sahipti ama Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı. Nitekim burada Galatasaray skoru aldıktan sonra biraz artık tamam ben skoru aldım. İstediğim benim liderlik 3 puan ve bunun için savaşmalıyım. Bundan sonra birazcık daha defansif özelliklerime ağırlık vermeliyim anlayışının Galatasaray'a birazcık daha topu Beşiktaş'a teslim etmeye yönelik olduğunu gözlemledim. Fakat orada söylemek istediğim bir detay daha var. Galatasaray bugüne kadar iç saha maçlarında ilk yarıyı önde kapattığı zaman ikinci yarı hep farka gitti. Ankara Gücü, Alanya Spor karşılaşmaları, Kayseri Spor maçında bulduğu %100'lük gol fırsatları yakın zamanda hep Galatasaray'ın ilk yarıyı önde kapattığı karşılaşmalardan sonra geldi. Fakat ne zaman ilk yarıyı önde kapatamadı ve gole ihtiyacı oldu Galatasaray'ın, bu sefer üretkenlikte çok zorlandı topa hakim olmasına rağmen. Ben derbide de bunu çok gözlemledim. Yani Cagne'nin değerlendiremediği birkaç fırsat, iptal olan penaltı pozisyonunda verilen offside kararına rağmen o pozisyonu da sayıyorum, dahil ediyorum. Galatasaray'ın 3. 4. gole yaklaştığı pozisyonlar vardı. Tabii ki buna karşılık Beşiktaş'ın da Burak'la yarattığı bir tehlike vardı. Muslera'nın kurtardığı ve çeşitli serbest vuruşlardan tehlike aradı Beşiktaş Galatasaray kalesinde. Fakat dediğim gibi Galatasaray ilk yarı önde kapattıktan ve ikinci yarının başında ikinci golü bulduktan sonra hızlı hücum aksiyonlarını çok hızlı alabilen ve geçiş oyununu çok iyi oynayabilen bir takım. Ligin ikinci yarısından itibaren özellikle savunmadan top çıkartırken çok kaliteli ayaklara sahip olmasının bunda çok büyük etkeni var. Benim gözlemlediğim derbiyle ilgili bunlardı. Rahat bir galibiyet almadı Galatasaray. Bulduğu goller tamamen konsantrasyon eksikliğinden geldi. Beşiktaş'ın konsantrasyon eksikliğinden. Nitekim istatistiksel olarak incelediğimiz zaman da Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını birbirine çok yakın bir oyun vardı. Fakat derbilerde yani bir sezonda biz Trabzonspor'da dahil edersek 8-10 tane derbi maçı seyrediyoruz ve hiçbirinde bunların çok ciddi farklılıklar görmüyoruz genelde. Bu maçta da benzer bir sonuçla karşı karşıyayız aslında istatistik olarak. Fakat derbilerde sonucu belirleyen senin de bildiğin üzere küçük nüanslar oluyor genelde. Ve Beşiktaş zaman zaman kaybettiği konsantrasyonuna yenik düştü. Tarih böyle maçlarda sonucu ve şampiyonun kim olduğunu yazacak. Beşiktaş'ın konsantrasyon hatasına kimse değinmeyecek belki ilerleyen süreçte. Fakat bu karşılaşma üzerinde belki de Beşiktaş Arena'dan hak ettiği bir puanı alamadan iki farklı mağlup olup iki leverajı da rakibine kaptırarak ayrıldı. En temel sebebinin konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle iki golün de taçtan gelmesi buna çok büyük etken oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Ya aslında baktığımız zaman Beşiktaş'ın özellikle bu sezon genelinde son 6 haftada oynadığı 6 galibiyet aldığı seriye kadarki süreçte Beşiktaş hem taraftar olarak hem kulüp olarak hem oyuncular olarak biraz ligin kurmuş olduğunu havasına girmişti, kafasına girmişti. Fakat hem Galatasaray'ın puan kayıpları olsun, hem Başakşehir'in son haftalardaki müthiş yani felaket oyunları ve beraber puan kayıpları da beraber, Beşiktaş da kendini potada buldu ve hani bir anda hani olabilir miyiz havasına giriyorlar ama bu durum işte çok köklü olmadığı için, son 6 haftada bu şekillendiği için ve bireysel performanslarla kazandı çoğu maçı Beşiktaş. Yani Burak Yılmaz'ın son dakikada attığı free kick golü, bir anda maçların erken kopması, aslında çok da böyle Beşiktaş'ın ortaya koyduğu net bir oyun yoktu. Yani Şenol Güneş'i ben hayal kırıklığıyla izliyordum bu sezon, oynattığı takım oyunuyla beraber. Zaten Tolga Arslan gitmiş orta sahada, Oğuzhan Özyakup oynamıyor. Orta sahada bir merkezde topu ileriye taşıyacak bir oyuncu da yok. Hep bireysel performans. İşte Kagawa'nın performansı, Adem Dağ için olsun, Burak Yılmaz'ın ikinci devreden itibaren ortaya koyduğu oyun olsun. Bu bireysel performanslarla beraber hep kopardı maçları ve bu potaya girdi. Ama senin de dediğin gibi özellikle konsantrasyon anlamında Beşiktaş bu maçta çok kötüydü. Erken koptu. Tabii ki de hani bana göre hakemin hatalı kararları vardı. Beşiktaş'ta oyuncuların çabuk kart göstermesi olsun, oyunun kırılmasına sebebiyet verecek kararlar vermiş olsun. Ama Beşiktaş'ta oyuncular, yani düşünün, ilk golde böyle bir yani sanki penaltı olmuşçasına, yanlış bir penaltı vermişçasına, kırmızı kart vermişçasına çok büyük itirazlar ediyorlar. Ama bir yandan da baktığımız zaman sen bir şampiyonluk maçındasın. Bir psikolojin olması lazım. Sen o maça girmiş olman lazım. Her ne kadar yanlış karar verdiğin, doğru yanlış fark etmez, ona reaksiyon göstereceğini sen kendi savunmandı, yerini alman gerekiyor. Hemen dönmen gerekiyor. İkinci gol zaten tamamen bir skandal. Yani düşünün, şampiyon olacak takım, şampiyonluk potasında olan bir takım, ligin en kritik maçını oynayan takım, bir anda böyle bir kilitlendi, yani bir mavi ekran verdi ve yani Fernando gitti golü attı. Orada herkes bir anda ne oluyoruz, ne ediyoruz dedik ama yani şampiyon olacak bir takım, şampiyonluk potası olan bir takım böylesine facia hatalar yapmaması gerekiyordu. O yüzden senin dediğine de katılıyorum. Psikolojik anlamda Beşiktaş bu maça çok doğru hazırlanmamıştı. Yani Şenol Güneş sanki biraz daha böyle beraberlik olsa bizim için iyi olur gibi gelmiş ama maalesef o dediğin gibi o ufak hatalar, o ufak nüanslar derbinin kaderini belirledi. Ama benim genel olarak baktığım zaman zaten son yıllarda çok iyi derbiler izleyemiyoruz. Bu maç da çok kötüydü. Yani Galatasaray gene bir şekilde istediği oyunu oynamaya çalıştık, skoru aldıktan sonra. Ama Beşiktaş'ın verdiği reaksiyonlar çok yeterli değildi. Hem Şenol Güneş zaten en temel sebepti bana göre Beşiktaş'ın kaybetmesine. Takımı iyi hazırlayamamış. Golden sonra o takımın bozulan psikolojisini o devre arasında iyi bir pansuman yapamamış. Ve bunun sebebi olarak da bir yandan da o 2-0 olduktan sonra hemen tepki vermesi oyuna, Kagawa'yı alması olsun, Quaresma'yı alması olsun, Adriano'yu çekmesi olsun, bunlar hep biraz geç kalınmıştı. Yani 1-0 olduktan sonra senin ligdeki en kritik maçında eğer geriye düşüyorsan hemen reaksiyon alman gerekiyordu. O yüzden bence Beşiktaş özelinde bir şampiyonu kaybedildi ama bence en başta Şenol Güneş'i bu kaybedilen sebebe yazabiliriz. Verdiği maç başında olsun, maç hiç özelinde olsun, verdiği kararlarla takımını maalesef mağlubiyetten kurtaramadı.
Tabii şampiyonluğun kaybedilmesi bir kenara, Beşiktaş özelinde bir üçüncülük, dördüncülük yarışı evinde Kayserispor'u 4-2 mağlup etmesinden sonra 33. hafta oynanacak bir Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması var. Bu karşılaşmanın değeri de Trabzon için de Beşiktaş için de son derece arttı. Yani önümüzdeki hafta Beşiktaş'ın olası bir puan kaybı ya da iki takımın da aynı sonuçları alması Beşiktaş'ın Şenol Güneş stadına, Trabzon'a 3. 4. yarışı için gitmesine sebebiyet verecek. Trabzonspor da son derece iyi bir performans sergiledi ligin ikinci yarısında. Onlar da ilk yarıda 29 puanla ikinci sırada kapatmışlardı averajla. İkinci yarıda aldıkları 27 puanla şu an için 3. yarışında kendilerini buldular bir anda. Ve onlar da açıkçası 33. hafta oynayacakları Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasına, Galatasaray'ın evinde oynayacağı Başakşehir karşılaşmasına baktığı gibi bakıyorlar. Onlar da UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme oynamadan gitmek istiyorlar. Bu noktada da kızışan bir 3. 4. yarışı söz konusu. Nitekim ligin ilk yarısında tamam 29 puanla 2. sırada kapatmışlardı belki ama ciddi kırılmalar yaşayan bir Trabzonspor vardı. Deplasmanda Malatyaspor'a karşı kaybettikleri 5-0'lık karşılaşmadan sonra Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak üzerinde verdikleri kararlar, genç oyuncu daha fazla şans vermeleri, altyapıdan çıkardıkları Uğurcan olsun, Abdülkadir Parmak olsun ve Abdülkadir Ömür, tabii ki biliyoruz hepimiz, Yusuf Yazıcı gibi oyunculara şans verdiler, süre verdiler. Bu sezon Trabzonspor için bana kalırsa ciddi anlamda kazanımların olduğu bir sezon. Sonucu nasıl biterse bitsin, bu genç oyuncuları takıma monte etmek ve bunlardan faydalanmak çok olumlu bir değer Trabzonspor adına. Onlar da buraya kadar getirdikleri sezonu açıkçası ciddi bir başarıyla taçlandırmak isteyeceklerdir. Sen ne düşünüyorsun 33. hafta oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması hakkında?
Aslında Trabzonspor bu sezonda ben beklediğimden iyi bir performans sergiliyordu. Biraz inişli çıkışlı bir ilk dönem inişli çıkışlı bir halleri olsa da geneline baktığım zaman ellerinde güzel bir nüve var ve ileriye dönük yapılanmada çok iyi kullanılacak anahtar oyuncuları var takımın içerisinde. Fakat özellikle hücumda işte Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacak mı ayrılmayacak mı sıkıntısı vardı ilk yarıda. Bir de ceza gelince KAS tarafından bir ceza onanınca transfer yasağı geldi Trabzonspor'a. Üstüne Onazi'nin sakatlığı ve Kuçka'nın takımından ayrılmasıyla beraber ellerinde bazı opsiyonlar azaldı diyebiliriz rahatlıkla. Ama buna rağmen Ünal Karaman'ı çok büyük tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi futbol oynatıyor takıma. Gerekli, yeterli oyuncular, bazı mevkilerde yeterli oyuncular olmaması rağmen Trabzonspor hakikaten kafasındaki oyunu çok iyi oynamaya başladı. Özellikle Sosa'nın bana göre bu sezon evrildiği rol, o regista rolünü çok iyi oynuyor. Yani çok büyük bir hava getirdi. Hem Yusuf Yazıcı'yı rahatlattı, hem ön tarafa çok iyi servisler veriyor bir yandan. Benim izlediğim Trabzonspor bu zamana kadar, bu geldiği süreye kadar çok iyi performans sergiledi. Ta ki geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçına gereken istenilen oyunu oynayamadılar bir yandan. Belki de Şükrü Saraçoğlu'nun atmosferiyle alakalıdır. Onun için çok bir şey göremiyorum ama benim izlediğim Trabzonspor son dönemde çok çok iyiydi Fenerbahçe maçına kadar. Bu kendi evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçı üzerinde baktığım zaman aslında Trabzonspor çok daha iyi oyun kurabilen. Eğer ki Beşiktaş'ın o sıkıntılı yanlarını çok iyi çözüp onları hatmedip onun üzerine oynarlarsa çok iyi sonuç alacaklarını düşünüyorum. Özellikle MVKM özelinde Beşiktaş'ın sağ kanadını Gökhan Gönül'ün bu formsuz ve hani yaşlandığı için ve düşen kondisyonu olsun, formu olsun, onun üzerine çok büyük sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum. Abdülkadir Ömür zaten bana göre Türkiye'deki şu andaki en potansiyelli cephe oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu. Normalde 8 numara oynamaya başlamış ama sonrasında kanata evrildi geçen sezonda. Sonra 10 numaraya koyuldu. Hem sağ kanat hem 10 numarada oynuyor bu sezon. Maçlara göre değişen bir rolle belirleniyor. Yusuf Yazıcı 8 numara tamamen kendini buldu diyebiliriz. Biraz daha serbest oynuyor. Sosa ile beraber ikisi biraz daha hücumcu oyuncular olmasına rağmen orta sahayı çok iyi taşıyorlar Trabzonspor'da. Trabzonspor'un tek sıkıntısı bana göre işte özellikle Onazi'nin yokluğunu çok arıyorlar. Çünkü çok iyi bir dinamizm katıyordu Trabzonspor orta sahasına. Bir de savunma tandemi biraz sıkıntılı Trabzonspor. Bugün Kayserispor maçında da izledim. Özellikle hava toplarında büyük sıkıntı yaşıyor Hüseyin Türkmen ve Hüseyin ikilisi. Yani ikisi de genç oyuncular aslında baktığımız zaman ama çok eksik yanları var. Kendini geliştirebilirler mi tam olarak bilmiyorum ama büyük sıkıntı yanları var. Trabzonspor'un bir yandan da bekleri de çok çok iyi. Ben Filip Novak'ın bu sezon Trabzon'un savunma solunda çok önemli katkılar verdiğini düşünüyorum. Hem de hücuma çıkışlarında büyük etki yarattı. Sürpriz goller attı bu sezon. Bugün de Kayserispor'a attı bir gol. Pereira şu anda sakat. Kamil Ahmet Çörekçi oynuyor yerine. Kamil Ahmet Çörekçi de normalde çok yeterli bir oyuncu olmamasına rağmen kendisinden beklenilen de üzerinde bir performans sergiliyor savunma anlamında işin. Ben bir adım önde görüyorum Trabzonspor'u bu Beşiktaş karşısında. Beşiktaş'ın da biraz malum psikolojisi de bozuldu bu. Şampiyonluk potasına girmişti. Çok önemli maçı istedikleri gibi bitiremedi. Çok da tartışmalar dönüyor hala da. Ve bir Trabzonspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor deplasmanı da sıkıntılı bir deplasman. Eskisi kadar hani rahat alınacak bir galibiyet görülemeyecek deplasman. Zorlu bir yer. Trabzonspor'un zaten bir taraftar kitlesi çok önem arz ediyor. Rakip takımı da boğuyor destekleriyle olsun. Ben Trabzonspor'un hem bugün izlediğim hem de ondan önceki izlediğim performanslarına baktığım zaman eğer Ünal Karaman takımı psikolojik olarak da iyi hazırlarsa Beşiktaş'ı devre dışı bırakabileceklerini düşünüyorum. Yani 3. sıraya da çıkabileceklerini düşünüyorum. Yeter ki biraz daha bu takımın şu andaki nüvenin üzerine iyi bir psikolojik olarak bir yükleme yapılırsa hem Toza ve Yusuf Yazıcı hem de önlerindeki dörtlü olsun. İşte Abdülkadir Ömür, Amiri Envekame, Rodega dörtlüsüyle beraber Beşiktaş'ı devre dışı bırakabilirler. Benim söyleyebileceklerim bunlar.
Peki o halde Treko Artista'nın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu hafta Sportoto Süper Lig'in 31. haftasını değerlendirdik. En kısa zamanda yeniden sizlerle olacağız. Ve şampiyonun belirleneceği son hafta heyecanı sizlerle beraber yaşamak istiyoruz. Ben Dünya, yanımda Mustafa vardı bugün. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın.